Ayrım 25.
Bir kimse ya kendisi için ya kendi soyundan olan birisi için ya da kayıtsız şartsız tabi olduğu senyör için dövüşme talebinde bulunabilirdi. Bir sanık affedildi mi başka bir akrabası onun yerine dövüşme talebinde bulunamazdı. Aksi takdirde davaların sonu gelmezdi. Öldürüldüğü için akrabası tarafından öcü alınmak istenen kişi birdenbire ortaya çıkarsa dövüş söz konusu olamazdı. Kişinin öldürülmediği, uzun bir zaman için kayıplara karıştığı sabit olursa yine dövüş söz konusu olamazdı. Öldürülen kişi ölmeden önce sanığın suçsuz olduğunu söyleyip bir başkasının kendisini öldürdüğünü söylemişse yine aynı şekilde dövüşe başvurulmazdı. Ama kimsenin adını söylememişse bunu ölümün sebep olduğu bir bağışlama olarak görürler ve kovuşturmaya devam ederlerdi. Hatta soylular arasında bu yüzden savaş da ilan edilebilirdi. Dövüşme ilan edildiği halde akrabalardan biri tutup dövüşme rehini verse ya da alsa savaş hakkı ortadan kalkardı. Dipnot, dövüşmeyi kabul ettiğini gösteren bir şey. Çoğu zaman bunun sembolü bir eldivendir. Tarafların normal bir şekilde davayı yürütmek istediklerine hükmedilir, dövüşe devam eden taraf olursa o da tazminat ödemeye mahkum edilirdi. Böylece mahkeme kararıyla dövüşmelerin şu iyiliği vardı ki, genel bir kavga özel bir kavga haline sokulabilir, mahkemelerin gücü artabilir, salt devletler hukuku ile yönetilen bir şey medeni hukuk alanına intikal edebilirdi. Birçok olumlu şeylerin delicesine yönetilmesi mümkün olduğu gibi birçok çılgınca şeylerin de akıllı uslu bir şekilde yönetilmesi mümkündür. Sanık olarak gösterilen bir insan suçu bizzat kendisini sanık olarak gösterenin işlediğini açıkça ispatlarsa o zaman dövüşme rehini söz konusu olamazdı artık. Çünkü sonucu kuşkulu bir dövüşü kesin bir cezaya tercih etmeyen hiçbir suçlu yoktur. Hakemlerin ya da kilise mahkemelerinin baktığı davalarda dövüşme diye bir şey yoktu. Söz konusu kadınlara bırakılan miras oldu mu yine dövüşme diye bir şey olamazdı. Kadın diyor Beaumanoir dövüşemez. Bir kadın kendi yerine dövüşecek şampiyonun adını vermeden birisine dava açsa dövüşme rehini kabul edilmezdi. Üstelik kadının dava açabilmesi için baronundan yani kocasından müsaade alması gerekirdi. Ama böyle bir müsaade almadan kendisi aleyhinde dava açılabilirdi. Dava eden ya da dava edilen 15 yaşından küçükse dövüşme söz konusu olamazdı. Bununla beraber vasilik altındaki çocukların davalarında vasiler ya da çocukların mallarını yöneten kişiler davanın gerektirdiği tehlikeleri göze alırlarsa o zaman dövüşme söz konusu olabilirdi. Kölelere ise dövüşme hakkı şu durumlarda verilmişti. Bir köle başka bir köleyle dövüşebilirdi. Özgür kişiyle hatta aleyhinde dava açıldığı zaman bir soylu ile bile dövüşebilirdi. Ama köle soyluyu dava ederse soylu dövüşmeyi kabul etmeyebilirdi. Hatta kölenin efendisi onu mahkemeden çekip çıkarabilirdi. Köle senyörün emriyle ya da geleneğe uyarak herhangi özgür bir kişiyle dövüşebilirdi. Kilisede bir saygı gösterisi olmak üzere kendi kölelerine aynı hakkın verilmesini istiyordu. Konu 26. Taraflardan biriyle tanıklardan biri arasındaki dövüş üzerine. Beaumanoir der ki, bir adam bir tanığın kendi aleyhinde bulunduğunu görürse, hakimlere yalancı ve iftiracı bir tanık gösterildiğini söylemek suretiyle ikinci tanığı reddedebilirdi. Eğer tanık dövüşmeyi kabul ettiğini açıklarsa o zaman savaş rehini verirdi. Ondan sonra da araştırma yapmak söz konusu olmazdı. Çünkü tanık yenilirse karşı tarafın yalancı bir tanık gösterdiği anlaşılır ve davayı kaybetmiş sayılırdı. İkinci tanığın ant içmesine müsaade etmemek gerekirdi. Aksi takdirde tanıklığını yapardı. İki tanığın ifadesiyle de dava sonuçlanmış olurdu. Ama ikinci tanığı susturunca birincinin ifadesi yararsız bir hal almış olurdu. İkinci tanık reddedilince başka tanık dinletmeyen taraf davasını kaybetmiş sayılırdı. Ama savaş rehini verilmediği takdirde başka tanıklar göstermek mümkün olurdu. Bu manuarın dediğine göre tanık ifadesini vermeden önce kendi tarafına şunları söyleyebilirdi. Ne sizin davanız için dövüşmek isterim ne de kendi başımı belaya sokmak için. Ama beni savunmayı üzerinize alırsanız gerçeği söylemekten geri kalmam. Böylece tanığın tarafı tanık için dövüşmek zorunda kalırdı. Dövüşten yenik çıkarsa davayı yitirmiş sayılmaz, sadece tanık reddedilmiş olurdu. Dipnot: ama dövüş şampiyonlar arasında olursa yenilen şampiyonun bileği kesilirdi. Bunun eski geleneğin değişik bir şekli olduğunu sanıyorum. Böyle olduğunu sanmama sebep de tanığı istinaf etmek alışkanlığı, hiçbir kayda tabi olmadan Bavyeralılarla Burginyonların kanunlarında bulunmasıdır. Daha önce Agobar'la Senavi'nin bir hayli tenkit ettikleri Gondbo Anayasası'ndan söz etmiştim. Bu hükümler der ki, sanık suçu işlemediğine dair ant içmek için tanık gösterdiği zaman suçlayan kişi tanıklardan birini dövüşe çağırabilir. Çünkü ant içmeyi teklif eden ve gerçeği bildiğini söyleyen kişinin gerçeği savunmak için dövüşü reddetmemesi gerekir. Bu kural tanıklara dövüşten kaçmak için hiçbir olanak bırakmıyordu. Konu 27. Taraflardan biri ile senyörün perlerinden biri arasındaki dövüş üzerine. Yanlış kararın istinafı. Dövüşme yoluyla karara varmanın amacı davayı bir daha diriltmemek üzere bir sonuca bağlamak olduğundan, böyle bir karar da yeni bir yargıyla ve yeni yeni kovuşturmalarla bağdaşamadığından, Roma ve kilise kanunlarıyla yerleşmiş olan istinaf usulü, yani bir mahkemenin kararını bozdurmak için daha üst bir mahkemeye başvurmak usulü, Fransa'da bilinmezdi. Salt şeref duygusuyla yönetilen savaşçı bir millet bu şekil davranışın ne olduğunu bilmezdi. Hep aynı kafayla hareket ettiği için de taraflara karşı nasıl davranıyorsa hakimlere karşı da öyle davranmaktan geri kalmazdı. Bu millet için istinaf demek kan dökmekle sonuçlanacak bir dövüşe davet demekti. Yoksa çok sonraları başvurulan o kalem dövüşü demek değildi. Bunun içindir ki Saint Louis Kurullar adlı eserinde istinafın ihanet ve haksızlık kaynağı olduğunu söyler. Beaumanoir da bize bir köle kendisine kötülük eden efendisinden yakınmak isterse önce ona toprağından ayrılacağını söylemekle işe başlar. Arkasından onu daha üst efendisine istinaf eder, daha sonra da dövüş rehinlerini yatırırdı. Senyör de kölesini kendi efendisine istinaf ederse, o zaman kölenin kendisine olan bağlarını bozmuş olur diyor. Dipnot, yani senyör kölesini kendisine etmiş olduğu bağlılık ve hizmet yemininden azat etmiş olur. Senyörünü yanlış yargıdan ötürü istinaf etmek demek, kararın kötü niyetle ve yanlış bir şekilde verildiğini ileri sürmek demekti. Senyörünü bu şekilde suçlamaksa ona ihanet etmekten başka bir şey değildi. Böylece köleler mahkemeyi kuran ve düzenleyen senyörü istinaf edecek yerde muhakeme hakimlik eden perleri istinaf ederlerdi. Bu suretle ihanet suçunu işlememiş olurlardı. Salt perlere hakaret edilmiş olurdu ki bunun hesabını görmek de kolay olurdu. Perlerin yargısı için yanlış deyip istinaf eden kişi başına çok büyük bir iş açardı. Dipnot, perler senyörlerin kendileriyle aynı hakları olan başlıca vasalleriydi. Mahkemenin bitmesini ve kararın bildirilmesini bekleyen kişi, kararın yerinde olduğunu söyleyen hakimlerin hepsiyle dövüşmek zorunda kalırdı. Hakimlerin hepsi kanılarını bildirmeden kişi davasını istinaf ederse yalnız aynı kanıda olduklarını bildiren hakimlerle dövüşürdü. Böyle bir tehlikeden kaçınmak için her yere kanısını yüksek sesle söyletmesini senyörden rica ederlerdi. Birinci hakim kanısını bildirdikten sonra ikinci hakim kanısını söyleyeceği sırada birinciye yalancı, kötü niyetli ve iftiracı olduğu söylenirdi. Böylece davacı yalnız onunla dövüşmek zorunda kalırdı. De Fontaine, yanlış yargıdan ötürü istinafa başvurmadan önce üç yargıcın kanısını söylemiş olmasını isterdi. Bunların üçüyle savaşmanın mecburi olduğunu söylemediği gibi, onların kanısında olduklarını söyleyen hakimlerin hepsiyle ayrı ayrı dövüşmenin mecburi olduğuna da hiç dokunmamıştır. Bu ayrılık şundan geliyor ki, o çağlarda birbiriyle tıpatıp aynı olan gelenekler hemen yok gibiydi. Bu manuar, Clermont kontluğundaki usulden, De Fontaine ise Vermandois'daki gelenekten söz ediyordu. Perlerden ya da tımar sahibi kimselerin biri yargıyı savunacağını bildirirse, hakim ondan hemen dövüş rehinelerini istinaf edenden de davasından vazgeçmeyeceğine dair gerekli teminatı alırdı. Ama dava edilen per, senyörün adamı olduğu için tazminat vermezdi. Ya dövüşmek ya da senyöre 60 su tazminat ödemek zorundaydı. İstinaf eden kişi yargının kötü niyetle verilmiş olduğunu ispatlayamazsa 60 su tazminat senyöre, 60 su tazminat istinaf ettiği pere, bir o kadar da karara katıldıklarını açıkça söylemiş olan perlerin her birine ödemek zorundaydı. İdamı gerektiren bir suçtan ötürü kuşku altında bulunan bir insan yakalanır mahkum edilirse yanlış yargıdan dolayı istinafa başvuramazdı. Çünkü böyle bir insan ya cezanın yerine getirilmesini geciktirmek için ya da davacı ile uzlaşmak için istinaf etmekten geri kalmazdı. Bir kimse bir kararın kötü niyetle ve yanlış verildiğini söylediği halde sözünün gerektirdiği şekilde hareket etmezse, yani dövüşme teklifinde bulunmazsa, sarf etmiş olduğu kötü sözlerden ötürü soylu ise 10 su, köle ise 5 su para cezasına çarptırılırdı. Hakimler ya da perler yenilgiye uğradıkları zaman ne canlarından olurlardı ne de ellerinden ayaklarından. Ama dava bir cinayet davası ise onları istinaf eden ölüme mahkum edilirdi. Yanlış yargıdan ötürü senyörün adamlarını istinaf etmek usulü, salt senyörün kendisini istinaf etmekten kaçınmak içindi. Ama senyörün peri yoksa ya da yeteri kadar peri yoksa, o zaman bağlı olduğu senyörden yeteri kadar per kiralardı. Ama bu perler de istemedikleri takdirde yargılamak mecburiyetinde değillerdi. Salt öğüt vermek için geldiklerini söyleyebilirlerdi. Böyle özel durumda senyör davaya bizzat kendisi baktığından, kararı kendisi verdiğinden, yanlış yargıdan dolayı istinaf edilirse istinafı da bizzat kendisinin karşılaması gerekirdi. Senyör bağlı olduğu senyörden per isteyemeyecek kadar yoksul olursa ya da istemeyi ihmal ederse ya da senyörü ona per vermeyi reddederse tek başına yargılayamayacağı için karar vermesine olanak olmayan bir mahkeme huzurunda kimse kendisini savunmaya mecbur tutulamayacağından dava bir üst senyörün muhakemesine intikal ederdi. Adaletle tımarın birbirinden ayrılmasının büyük nedenlerinden biri zannedersem bu olmuştur. Bundan da yine Fransız hukukçularının şu kuralı meydana gelmiştir. Tımar başka şey, adalet başka şeydir. Tımara bağlı oldukları halde kendilerine bağlı adamları olmayan bu senyörler, mahkeme kuracak durumda değillerdi. Bütün davalar bağlı oldukları senyörlerin mahkemelerine intikal etti. Adalet dağıtmak hakkını yitirdiler, böyle bir hakkı ne isteyecek güç vardı onlarda ne de irade. Yargılamada bulunan hakimlerin hepsi karar bildirilirken de hazır bulunmak zorundaydılar. Bu da salt yanlış karar vermekle suçlandırmak için kararlarında sebat edip etmediklerini soranlara evet diyebilmelerini sağlamak için takip edilen bir usuldü. Çünkü der De Fontaine, bu bir yiğitlik ve mertlik meselesiydi. Burada kaçmak ya da affetmek diye bir şey söz konusu olamazdı. Bugün İngiltere'de birisini ölüme mahkum edebilmek için jüriye dahil bütün kişilerin aynı kanıda olmasını gerektiren gelenek zannedersem bu usulden alınmış bir gelenektir. Şu halde çoğunluktan yana oy kullanmak gerekti. Oylarda eşitlik olduğu takdirde dava cinayet davası ise sanık lehinde, borç davası ise borçlu lehinde, miras davası ise veraset iddiasında bulunanın lehinde karar verilirdi. Bir per, dört hakim bulunmadığı takdirde ya da hepsi bir arada olmadığı takdirde ya da en akıllıları bulunmadığı takdirde ben yargılamam diyemezdi. Bu tıpkı savaşın en şiddetli anında yanında yeteri kadar adamı olmayan perin ben senyörüme yardım edemem demesine benzer. Ama mahkemesine şeref vermek, en değerli, en akıllı adamlarını orada bulundurmak senyöre düşen bir vazifeydi. Bunu da salt, senyöre bağlı olan kişilerin vazifelerinin dövüşmek ve yargılamak olduğunu göstermek için söylüyorum. Bu vazife ise öylesine sağlam bir şeydi ki orada yargılamak bile dövüşmek demekti. Kendine bağlı adamlarından birine karşı dava açan senyör mahkum olduğu takdirde hakimlik eden adamlarından birini yanlış karar vermekle istinaf edebilirdi. Ama adamın senyöre ettiği bağlılık yemininden, senyörün de bu yeminden ötürü adamına karşı beslediği iyi niyetten ötürü arada bir fark gözetilirdi. Ya senyör kararın genel olarak kötü ve yanlış olduğunu söylerdi ya da adamını şahsen doğruluktan ayrılmakla suçlandırırdı. Birinci durumda bizzat kendi mahkemesini suçladığı için kendisini suçlamış olurdu ki o zaman savaş rehini istemesi yersiz olurdu. İkinci durumda ise kendine bağlı bir adamın şerefiyle oynadığı için savaş rehini vermesi gerekirdi. Dövüş sonunda hangisi yenilirse yenilsin, salt genel barışı sağlamak amacıyla canını da malını da yitirirdi. Özel durumda gerekli olan bu fark yavaş yavaş yayıldı. Beaumanoir der ki, yanlış yargıdan ötürü istinaf eden kişi adamlardan birine kişisel kusurlar yüklerse dövüş zorunlu bir hal alırdı. Ama kişi yalnız kararı istinaf etmişse, davayı üzerine almış olan per ister savaş yoluyla ister hukuk yoluyla bir hal çaresi bulmaya çalışırdı. Ama bir yandan Beaumanoir zamanında hüküm süren zihniyet mümkün olduğu kadar dövüşmekten kaçınmayı gerektirdiğinden, öte yandan muhakeme kararını dövüş yoluyla mı yoksa hukuk yoluyla mı savunacağı hususunda pere verilen yetki o çağda yerleşmiş olan şeref fikrine ve senyöre edilen bağlılık yeminine aykırı olduğundan, zannedersem Beaumanoir'ın ortaya attığı bu ayrılık Fransızlarda yepyeni bir hukuk görüşünün sonucu olacak. Yanlış karar istinaflarının hepsi dövüş yoluyla istinaf edilsin demek istemiyorum. Bence bu istinafın öteki istinaflardan bir farkı yoktur. 25. konuda sözünü ettiğim istisnaları hatırlarsınız. Ama orada savaş rehinlerini geri almak ve bırakmak yetkisi doğrudan doğruya bir üst senyörün mahkemesine aitti. Kralın mahkemesinde verilen kararların yanlış diye istinaf edilmesi olanaksızdı. Kendisine eşit bir kimse olmadığı için istinaf edecek kimse de bulunamazdı. Kraldan üstün kimse olmadığı için de kimse mahkemesini istinaf edemezdi. Politik kanun olarak zorunlu olan bu temel kanun, medeni kanun olarak o zamanın yargılama usulündeki kötüye kullanmaları da azaltıyordu. Bir senyör mahkemesinin yanlış hüküm vermekle suçlandırılmasından korkarsa ya da böyle bir şeye teşebbüs edildiğini görürse, eğer yanlış hüküm vermekle suçlandırılmaması adaletin lehinde bir hareket olacaksa, o zaman kraldan yanlış hüküm vermekle suçlandırılmasına olanak olmayan adamlar isteyebilirdi. Nitekim De Fontaine ve Kral Philip der, bir davanın görülmesi için bütün mahkeme heyetini Abbé de Corbin'in sarayına gönderdi. Ama senyör kralın hakimlerinden alıp kendi mahkemesine getirmezse, eğer doğrudan doğruya krala bağlı bir senyöre o zaman kendi mahkemesini kralın mahkemesi ile birleştirirdi. Yok eğer arada başka senyörler varsa o zaman senyörden senyöre başvurmak suretiyle ta krala kadar çıkılabilirdi. O çağlarda bugünkü istinaflarda görülen usuller hakkında en ufak bir fikir yoktu. Ama kişinin krala, bütün ırmakların çıktığı kaynak, yine bütün ırmakların döküldüğü deniz olan krala başvurmak hakkıydı. Konu 28. Mahkemenin kendini reddetmesi halinde açılan istinaf davaları üzerine. Bir senyörün mahkemesine hakimler tarafların davasına bakmak istemezler ya da bundan kaçınırlarsa, dava gününü durmadan geciktirirlerse o zaman taraflar mahkemenin kendini reddetmesinden ötürü istinaf davası açarlardı. Karolenjiyenler zamanında kontun emrinde birçok adliye memuru vardı ama bunların kişilikleri de konta bağlıydı, adli mekanizmaya değil. Asi ya da Plasit olarak toplanan bu memurlar tıpkı kont gibi en son merci olarak yargılarlardı. Dipnot, Asi ya da Plasit sözleri, senyörlerin davalarına bakmak için topladıkları çeşitli mahkemelere verilen ad. Bugün Kurdasi Ağır Ceza Mahkemesi karşılığıdır. Bütün ayrılık yargılama yetkisinin bulunmasındaydı. Örneğin kont ölüme mahkum edebilir, malın serbest bırakılması ya da iadesi için hüküm verebilirdi. Santenier'in ise böyle bir yetkisi yoktu. Dipnot, Santenier, kontun emri altında bulunan adalet memuru, hakim. Başlangıçta 100 ailelik bir toplumun başında bulunan kişiydi. Aynı nedenden ötürü yalnız krala tahsis edilmiş olan büyük çapta davalar da vardı. Bu davalar doğrudan doğruya politik düzenle ilgili davalardı. Piskoposlar, manastır başkanları, kontlar ve öteki büyükler arasındaki anlaşmazlıkları kontlar kendilerine bağlı olan soylularla birlikte yargılarlardı. Bazı yazarlar kontun kral temsilcisine ya da Missus Dominicus'a istinaf edildiğini söylerlerse de bu doğru değildir. Dipnot, Missus Dominicus, Tanrı'nın senyörün elçisi demektir. Kont'la Missus'un yargılama yetkilerini birbirinden tüm ayrı, eşit yetkilerdi. Aralarındaki bütün fark Missus'un yılın 4 ayı, Kont'unsa yılın geri kalan 8 ayı mahkeme kurmasından ibaretti. Asi'de yargılanan birisi davasını kaybettiği için yeniden yargılanmak ister ve bir kere daha davasını yitirirse ya 15 su para cezasına çarpılır ya da kararı veren hakimin elinden 15 sopa yerdi. Kontlar ya da kralın temsilcileri büyüklükleri yola getirmek için kendilerini yeteri kadar kuvvetli hissetmezlerse, onlardan kral mahkemeleri huzuruna çıkacaklarına dair teminat akçesi alırlardı. Bu da davayı yeniden yargılamak değil, doğrudan doğruya yargılamak içindi. Mekapitülerinde yanlış karardan ötürü kral mahkemesine istinafın kabul edildiğini, öteki istinafların tümünün yasak edildiğini ya da cezalandırıldığını görüyorum. Eşevenlerin kararlarına boyun eğmeyen, buna karşılık da hiçbir şikayette bulunmayan kişi karara boyun eğinceye kadar hapis edilirdi. Dipnot, eşeven kontun mahiyetindeki memur. Şikayet vukuunda kişi muhafaza altında kralın huzuruna götürülür ve davaya orada bakılırdı. Mahkemeler kendilerini reddediyorlar diye istinaf söz konusu olamazdı. Çünkü o çağlarda asi denen mahkemeleri toplamak hakkına haiz olan kontlarla öteki kişilerden mahkemelerini muntazaman toplamıyorlar diye şikayet etmek şöyle dursun, tersine bu toplantıların sayısının çok olmasından şikayet edilirdi. Nitekim kontlarla öteki adalet memurlarının yılda 3 defadan fazla asis toplamamaları için bir sürü emirname çıkarıldığını görüyoruz. Onların ihmallerini değil aşırı derecede faaliyetlerini önlemek gerekti. Ama sayısız senyörlükler kurulduktan, senyörler arasında çeşitli bağlılık dereceleri ihdas edildikten sonra bazı küçük senyörlerin mahkemelerini toplamakta gösterdikleri ihmaller bu çeşit istinaflara yol açmıştır. Hem bu istinafların üst senyöre yararı da dokunuyordu. Çünkü bir hayli para cezası almak olanağını buluyordu.